Ayrım 2. Problem davranışları değiştirme. Profesör Doktor Mehmet Özyürek. Sayfa 18. 3. Problem davranışları değiştirmenin basamakları. Problem davranışları değiştirmek için aşağıdaki basamaklar izlendiğinde sonuç almak her zaman mümkündür. Bu basamaklar davranışın problem olup olmadığını belirleme, problem davranışı ölçümleme, betimsel ölçme, problem davranışın ve çevresel düzenlemelerin yerine geçecek davranış ve düzenlemeleri betimleme, problem davranışın başlama düzeyini belirleme, sağaltımı planlama, uygulama ve ilerlemeleri izlemedir. Bu basamaklar sırayla verilmiştir. Ancak uygulama sırasında bu basamaklar birlikte olabilmektedir. Önceki basamaklara geri dönülebilmektedir. A. Birinci basamak. Problemin varlığını belirleme. Pek çok problem davranış kendiliğinden göze çarpar. Ancak davranışın gerçekten problem davranış olup olmadığını belirlemek için problem durumlar analiz edilmelidir. Analiz sonunda davranış probleminin olmadığı belirlenebildiği kadar davranış probleminin varlığı ortaya çıkabilir. Hiçbir problemin var olmadığı belirlenebilir. Böylece sağaltımı planlama ve uygulama için gerekli zaman ve çabadan tasarruf edilmiş olur. Şu an problemin olmadığı ama gelişme sürecinde problemin olabileceği izlenimini verebilir. Bu durumda öğretmen önleyici önlemlere yer vererek problemin gelişmesini engeller. Böylece sağaltım için ayrılacak süreden tasarruf edilir. Çocukların uygun olmayan davranışları öğrenmeleri engellenir. Henüz açıkça belirgin olmayan problemlerin varlığını işaret edilebilir. Bu durumda öğrenmeyi engellemeden önce sağaltıma başlanarak problem önlenebilir. Problemlerin var olduğu belirlenir. Betimsel ölçmeye yer vererek ve analiz ederek problem davranışın işlevi belirlenir. Sağaltım kolaylaşır. Problemi belirlemek için yer verilen analiz sırasında iki temel sorunun yanıtlanması gerekir. Problem var mı? Varsa problem nasıl sınıflandırılabilir? Problemin olup olmadığını analiz ederken bir dizi soru sorulur. Bu sorular: çocuk öğretim programında ilerleme gösteriyor mu? Çocuk kendine ve başkalarına zarar veriyor mu? Çocuğun güvenliği risk altında mı? Çocuk gerekli olmayan öğretmen yardımına bağımlı mı? Çocuk öğretimi engelleyen davranışlarda bulunuyor mu? Arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmuyor mu? Çocuğun etkileşimleri ya da davranışlarına ilişkin olarak yetişkinler kaygılarını dile getiriyorlar mı? Çocuk kabul edilebilir olmayan davranışlar sergiliyor mu? Davranış geçici bir davranışa benziyor mu? Bu ve benzeri sorulara verilen yanıtlar bir problemin olup olmadığına ve varsa bir şeylerin yapılmasına karar vermeyi sağlar. Bir şey yapmak gerekmediğinde ortam eskisi gibi düzenlenir ve yönetilir. Öğretmenin bu soruları sınıfındaki problem davranış gösterdiğinden şüphe ettiği çocukların davranışları için sıkça sorması uygun olur. İkinci soru, problem nasıl sınıflanabilir olup problemin türüyle ilgilidir. Problem, davranış fazlalığı, davranış azlığı ya da uygun olmayan uyaran kontrolünde olan davranış mı? Problem bu şekilde sınıflandığında problemin üstesinden gelebilmek için genel amaca biçim verilebilir. Problemin var olduğu belirlendikten, sınıflandırıldıktan ve genel olarak ne yapılacağı belirlendikten sonra ikinci basamağa geçilebilir. B. İkinci basamak. Problem davranışı ölçümleme. Betimsel ölçümü. Problem davranışın betimsel ölçümüne giderek daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Önem verilmesinin nedeni, betimsel ölçme ile problem davranışla çevresel etmenler arasındaki ilişkiyi anlamanın, daha etkili ve verimli düzeltme planları yapmanın mümkün olduğunun farkına varılmasıdır. Betimsel ölçmenin 3 amacı şöyledir. Problemli davranışı açıkça tanımlama, problemli davranışın oluşuyla ilgili durum ve etmenlerin belirlenmesi ve problemli davranışın sonuçlarının hizmet ettiği işlevi belirlemedir. Betimsel ölçmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler, Sınıfta Davranış Yönetimi 2004, İşlevsel Değerlendirme 2006 isimli kitaplarda bulunabilir. Problem davranışın tanımı, problem davranışın kesin ölçümlerinin yapılabilmesi için gereklidir. Ayrıca problemli davranışları üreten olaylar üzerinde sağaltımın odaklanmasını sağlar. Davranışın tanımlanmasına yukarıda anılan kitapta yer verilmiştir. Çocukların problemli davranışları göstermesi pek çok etmenle bağlantılıdır. Bu etmenler problem davranışların doğrudan gözlenmesiyle belirlenir. Etmenlerden bazıları günün saati, fiziksel ortam, etkinlik, öğretimsel ve öğretimsel olmayan, sosyal çevrenin yapısı ve çevresel düzenlemelerde değişikliklerdir. Pekiştirme tarifeleri arası geçişler. Problem davranış tanımlandıktan sonra davranışı etkileyen etmenler belirlenir. Davranışın hangi koşullar altında oluştuğunun gösterilmesi betimsel ölçmeyle olasıdır. Betimsel ölçmeyle davranışın devamını sağlayan bağımsız değişkenler belirlenir. Bağımsız değişkenlerde düzenlemeye gidilerek desenlenecek sağaltımın etkili ve sürekli olma olasılığını artırır. 1. Ölçümleme stratejileri. Betimsel ölçme stratejileri görüşme, doğrudan gözlem ve davranışın işlevsel analizidir. Görüşme ve doğrudan gözlemlerle davranış tanımlanır, davranış üzerinde etkisi olan ilişkili bağlam, etmenler ve davranışın sonuçları belirlenir. Davranışın işlevi belirginleştiğinde betimsel ölçme etkinliklerine son verilir. Sağaltım programı geliştirilir. Betimsel ölçme stratejilerinden görüşme ve doğrudan gözlemin yapılmasıyla ilgili bilgiler, problem davranışları değiştirme kitabında bulunabilir. A. Görüşme ve görüşme formunun hazırlanması. Çocukla her gün etkileşim içinde bulunan bir ya da iki kişiyle görüşme yapılabilir. Görüşmenin süresi 30 dakikayı geçmemelidir. Görüşme sırasında standart görüşme formundan yararlanılabilir. Görüşme formunda 9 ayrı alandan sorular yer alır. 1. Görüşmeci problem davranışla ilgili soru sorulmalıdır. Her problem davranış şiddeti, süresi, sıklığı ve örtülülüğü bakımından işe vuruk bir biçimde betimlettirilmelidir. Görüşmeci, problem davranışların birlikte mi yoksa sırayla mı olduğunu soruşturmalıdır. 2. Görüşmeci, problem davranışı etkilemesi olası çevresel değişkenlere ilişkin sorular sormalıdır. Bu değişkenler çocuğun almış olduğu ilaçlar, çocuğun uyku düzeni, çocuğun diyeti, diyet sınırlamaları ve yemek yeme saatleri, çocuğun gün içinde yaptığı etkinlikler, tipik bir gün içi olayların sırası, düzeni, çocuğun gün içinde oluşan etkinlikleri ve etkileşimleri tahmin edebilme düzeyi, çocuğun seçebildiği etkinlikler, çocukla etkileşim içinde olan kişiler, çocukla kimlerin çalıştığı ve problem davranışı nasıl etkilediği, çocuğun zevk aldığı günlük iş ve etkinlikler, hangi etkinliklerin çalışanlarca düzenlendiğidir. 3. Görüşmeci, problem davranışın oluşmasının tahmin edilmesine hizmet eden olay ve durumları belirlemeye yönelik sorular sormalıdır. Bunun için davranışın en fazla ve en az hangi etkinlik, sosyal bağlam ve ortamlarda olduğuna ilişkin sorular sormalıdır. 4. Görüşmeci, davranışın işlevinin belirlenmesi, davranışın yapılmasından çocuğun ne sağladığı ve davranışın neleri engellediği ortaya çıkaran sorular sorulmalıdır. Ayrıca görüşmeci, güç gelen iş, rutinlerde değişme ve yalnız bırakılma gibi işlerin olası işlevlerine ilişkin sorular sormalıdır. 4. Problem davranışın verimliliğine ilişkin sorular sorulur. Verimlilikle davranış yapılırken harcanan bedensel güç, arzu edilen sonuca ulaşma miktarı ve kararlılığı kastedilmektedir. 6. Çocuğun iletişimsel davranışlarına ilişkin sorular sorulur. Bunlar kendisini ifade etmesi, alıcı dil becerileri, çocuğun kendisinden istenenleri yerine getirme düzeyi, gösterdiği iletişim becerilerinin türü ve biçimine ilişkin bilgileri içerir. 7. Görüşmeci çocuk için güçlü pekiştiricilerin neler olduğunu araştırır. 8. Problem davranışa alternatif oluşturabilecek uyumsal davranışlar araştırılır. Özellikle problem davranışla aynı işlevi gösteren uyumsal davranışların neler olduğu belirlenir. Öğretim süresinin akıcı olmasını sağlayan değişkenlerin neler olduğu araştırılır. Öğretimin akıcılığını engelleyen değişkenlerin neler olduğu araştırılır. 9. Son olarak problem davranışın düzeltilme özgeçmişine ilişkin bilgi toplanır. Görülebileceği gibi görüşmeyle oldukça kapsamlı bilgi toplanır ve bu bilgiler problemli davranışın oluşumunu anlamaya ve sağaltım planının geliştirilmesine yardımcı olur. B. Doğrudan gözlem. İkinci betimsel ölçme stratejisi problem davranışın doğrudan gözlenmesidir. Problem davranış doğrudan gözlenerek davranışın oluşumuna yol açan çevresel değişkenler ve bu değişkenlerin davranış üzerindeki etkileri belirlenir. Doğrudan gözleme sonucunda elde edilen verilerin analiziyle davranış ve davranışın oluşumuna yol açan değişkenler anlaşılmış olur. Davranışın doğrudan gözlenmesi sonucu elde edilen verilerin analiz edilmesinin iki amacı vardır. Bunlar, davranışın nerede ve ne zaman olacağını tahmin etme ve davranışın sonuçlarını ve işlevlerini belirleme. İzlerlilik gibi davranışa özgü örüntüleri belirlemedir. davranışın nerede, ne zaman olacağı, sonuçları, işlevi ve örüntüleri belirlendikten sonra azaltma ile ilgili işlem süreçleri kolayca belirlenir. Davranışın nasıl yapıldığının örüntüleri açıkça belli olmadığında ek gözlemlere yer verme uygun olur. Ek gözlemler öncesinde veri toplayan herkesin aynı davranış ve uyaran olayları tanımları kontrol edilmelidir. C. İşlevsel analiz, sistematik uyarlama. Üçüncü ölçümleme stratejisi, çevresel değişkenlerin sistematik uyarlanmasıdır. Değişkenleri doğrudan kontrol ederek davranış üzerinde etkilerini gözlemleme, belirleme, davranışın deneysel analizi, işlevsel analiz olarak bilinmektedir. Çok zaman alan bir etkinlik olup dikkatli planlamayı gerektirir. Hedef davranışın oluşumuna yol açan ilişkili değişkenlerin neler olduğunu belirlemek için yapılır. Yapılışı için tek denekli araştırma yöntemleri kitabına bakınız. Davranışın deneysel analiziyle davranış üzerinde değişkenlerin etkisi belirlenir. Belli bir değişkenin davranış üzerindeki etkisi ve problem davranışın hizmet ettiği olası işlevleri belirlenir. Her iki durumda da çocuğun kısa bir süre için kontrol edilmiş koşullar içinde yeni değişkenin olduğu ve olmadığı durumlarda bulunması sağlanır. Bu süreler içinde tepkinin oluşumuna ilişkin veri toplanır. Toplanan verilerin analiziyle tepkinin oluşumunun değişkenin varlığı ve yokluğu ile ilişkili olup olmadığı belirlenir. Değişkenin varlığı, problem davranışın oluşumunu etkilerse hipotez kabul edilir. Kontrol değişkeni belirlenmiş olur. Kontrol değişkeni ile ilgili sonuca ulaşmadan önce süreç 7-8 kez tekrarlanmalıdır. Benzer sonuçlar çıktığında davranışın oluşumuna yol açan nedenler belirlenmiş olur. Daha önce de değinildiği gibi çocuk davranışları ve sonuçları düzenlidir. Belli bir nedenden dolayı yapılır. Bazı amaçlara hizmet eder. Bazı amaçlara hizmet etme, çocuğun telaffuz ettiği ya da farkında olduğu kavramlar değildir. Bu, çocukların problem davranışları amaçlı olarak yaptıkları anlamına da gelmez. Problem davranışın sonuçlarının kararlılık gösterdiği anlamına gelir. Problem davranış, doğrudan gözlenerek problem davranışın sonuçları ve işlevleri belirlenir. Problemli davranışların bir şekilde pekiştirildiğini gösterir. Problemli davranışların hizmet ettiği işlevler, olumlu ve olumsuz pekiştirme ile ilişkilendirilerek aşağıda gösterilmiştir. Problem davranışın hizmet ettiği olası işlevler. Arzu edilen olaylara ulaşma. İçsel uyaran elde etme. Ritmik sallanma, parmakları sallayarak görsel olarak uyarılma. Dıştan uyaranlar elde etme. İlgi, tebessüm, kucaklanma, kaş çatma, azarlama, sürprizler. Nesne, etkinlikler. Yiyecek, yüksek not, tercih edilen etkinlik, para, övgü. Hoş olmayan olaylardan uzak durma. İçsel uyarandan kaçınma. Acı, susuzluk, deride kızarıklık, aç kalma. Dıştan uyaranlardan kaçınma. İlgi, tebessüm, kucaklanma, kaş çatma, azarlama, sürprizler. İş, olaylar. Güç iş, rutinde değişiklik, yeğlenen etkinliğe son verme. Pek çok problem davranış, ilgi, etkileşimde bulunma, yardım ve nesne isteme gibi istemde bulunma, onay yokluğu, karşı koyma ve nesne ya da kişilere ilişkin bildirimde bulunma gibi belli iletişimsel işlevleri karşılar. Davranışın hizmet ettiği işlevleri belirleme iki bakımdan gereklidir. Problem davranışa alternatif olarak öğretilebilecek davranışlara ilişkin bilgi sağlar. Ayrıca düzeltmenin desenlenmesine yardım eder. Örneğin, problem davranışın işlevi yapılan öğretme işleriyle arzu ettiklerini elde edemediğinde problem davranışın alternatifi öğrenciye arzu ettiklerini elde etmesine zemin hazırlayan öğretme işlerini kazandırma olur. Örneğin, sınıfta gezinme problem davranışının işlevi sırasında oturarak yaptığı işler sırasında yok olan ilgiyi gezindiğinde elde etmesi olsun. Gezinme davranışının işlevine bakarak arzu ettiği ilgiyi elde etmesini sağlayan, sırasında oturarak yapılan öğretme işlerini kazandırma alternatif davranıştır. Yine davranışın işlevine bakarak, öyle sırasında oturarak yapacağı öğretme işleri kazandırılmalıdır ki, arzu ettiği ilgiyi elde etmesine zemin hazırlasın. Herhangi öğretme işleri değil, ilgiyle sonuçlanacak beceriler kazandırılmalıdır. Sınıfta gezinme davranışının işlevi oturduğu sırada yaptıklarının eleştirilmesinden uzak durma olduğunda gezinme davranışının alternatifi sırasında oturarak yaptığı davranışlardır. Düzeltmenin düzenlenmesiyle ilgili olarak da oturduğu sırada yaptıklarının etkili pekiştiricilerle pekiştirilmesine işaret eder. Gösterilen problemli davranışın işlevi, verilen işi onay yokluğuyla suçlanması ise öğretmene bu iş sırasında daha fazla yardım etmesini belirtir. Teneffüs sırasında sınıfta oturma problem davranışının işlevi bahçede oynadığı oyunlar sırasındaki eleştirilerden uzak durma olduğunda öğrenciyi oyun sırasında ve oyun tamamlandıktan sonra etkili pekiştiricilerle pekiştirmesine işaret eder. Problem davranışın işlevi arzu edilmeyen olaylardan, güç işlerden uzak durmaysa etkinliklerin tamamlanması için artırılmış pekiştirmelerin sağlanmasına gerek olduğunu belirtir. Görüldüğü gibi problem davranışın işlevinin belirlenmesi alternatif davranışa ilişkin bilgi sağladığı kadar düzeltmenin düzenlenmesine ilişkin de bilgi sağlar. Betimsel ölçme etkinliklerinin tamamlanması, tepkinin işlevinin belirginleşmesi ve oluşumunun tahminini sağlayan değişkenlerin belirlenmesi ve problem davranışın açıkça betimlenmesiyle sonuçlanır. Sağaltım programını geliştirmeye başlamadan önce öğretmen davranış değiştirilmeli mi sorusunu kendisine sormalıdır. Bu soruyla çocuğa ve diğerlerine yapılan davranışların zararlı olup olmadığı, olası tehlikeleri içerip içermediği ve çocuğun yararına olup olmadığı sorulmaktadır. Öğretmen, davranışı değiştirmenin çocuğun ve diğerlerinin yararına olduğuna karar verdiğinde sağaltıma karar vermiş olur ve üçüncü basamak olan amacı belirginleştirmeye geçebilir. C. Üçüncü basamak. Amacı açıkça yazma. Her ne kadar betimsel ölçme sürekli bir süreç ise de temel betimsel ölçme işlemleri bir yerde tamamlanır. Öğretmen ölçümlemeyi tamamladıktan sonra sağaltımdan sonra öğrencinin göstereceği davranışı betimleyerek amacı belirginleştirir. Herhangi bir davranışsal amaçta olduğu gibi amaca ulaşıldığını belirleyen ölçüt ve hangi koşullar altında davranışın oluşacağı eklenir. D. Dördüncü basamak. Başlama düzeyi verileri toplama. Çocukların davranışlarının yönetimi için gerekli ama güç olan bölümlerden biri problem davranışa ilişkin veri toplamadır. Amaca nasıl ulaşılıp ulaşılmadığını, sağaltımın etkililiğini değerlendirmek ve sağaltımda ne zaman ve nasıl değişiklikler yapmak gerektiğini belirlemek için veri toplanır. Davranışın boyutları ve düzeltme amaçları dikkate alınarak veri toplama sistemi seçilebilir. Davranışın boyutuna göre olay kaydı ya da zaman örneklemesi gibi ölçme sistemleri seçilebilir. Sınıfta Davranış Yönetimi kitabının 3. bölümüne bakınız. Kayıt sistemi seçildikten sonra kayıt tutulacak ortam ve koşullar belirlenir. Kayıt için aranan koşullar ve ortamdaki koşullar kararlılık göstermeli, davranışın en sorunlu oluşumları kayıt edilmeli ve her zaman veri toplamayı olası kılacak şekilde gerçekçi olmalıdır. Verilerin güvenilir şekilde toplandığını belirlemek için iki gözlemcinin aynı anda yaptıkları gözlem sonucu tuttukları kayıtlar karşılaştırılmalıdır. Güvenilirlik düzeyi yeterli değilse gözlem koşulları standartlaştırılmalı ve davranış yeniden tanımlanmalıdır. Gözlem sonuçları grafikleştirilmelidir. E. 5. basamak. Sağaltımı planlama. Sağaltımı planlayabilmek için sağaltım için gerekli koşulların olup olmadığına bakılır. Yoksa olması sağlanır. Sağaltımı başlatmak için gerekli koşullar, yeni davranış kazandırmak için öğretim programı davranışın tahmin edilebilirliği ve etkili pekiştiricileri bulma ve uygulamadır. Problem davranışın azaltılması için sağaltımı desenlemeden önce bu üç etmenin varlığından emin olunmalıdır. Uygun öğretim programı pek çok problem davranışın oluşumunu önler. Uygun öğretim programının olmaması problem davranışın oluşumuna zemin hazırlar. Uygun programla çocuğun işlevde bulunacağı, çevrede kullanacağı becerilerin ve kavramların öğretildiği, doğal pekiştiricilerle çocuğu bağımsızlığa götüren düzenlemeler kastedilmektedir. Uygun öğretim programı, çocuğun yapabildiklerine ve ilerlemelerine göre düzenlenmiş programdır. Tahmin edilebilirlik, çocuğun uygun ve uygun olmayan davranışlarının sonuçlarındaki kararlılıktır. Davranışlarının sonuçları kararlılık göstermiyorsa, kararlılık sağlanacak şekilde davranışın sonuçları düzenlenir. Tahmin edilebilirlik, yine gün içindeki rutinlerinin olduğu gibi sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Her bir çocuk için düzenli ve dikkatli bir şekilde pekiştireçler belirlenmelidir. Pekiştireç olarak bilinenlerin pekiştireç işlevini gösterip göstermediği arada bir değerlendirilmelidir. Pekiştireçler uygun şekilde, yani anında zengin tarifeyle ve belirlenmiş davranışı izleyecek şekilde verilmelidir. Sağaltım planı hazırlanmadan önce uygun program, davranışların sonuçlarının kararlılığı, etkili pekiştireçler eleştirel şekilde değerlendirilmelidir. Bunlar yer almıyorsa oluşturulmalıdır. Bu değişkenler yer aldığında uygun sağaltım planı seçilir ya da geliştirilir. Sağaltımı seçme ya da geliştirme, belli bir çocuğa ve ortama özgü sağaltım desenlenir. Geliştirilmiş düzeltme düzenlemeleri arasından düzeltme stratejisi seçilebilir. Olası düzeltme stratejileri arasında tıbbi düzeltme, program değişiklikleri, pekiştirme izlerliklerinin uyarlanması ve ceza işlem süreçlerinin uygulanması yer almaktadır. Sağaltımı seçme ya da geliştirme, belli bir çocuğa ve ortama özgü sağaltım desenlenir. Tıbbi düzeltme, davranışın ilaçla kontrolünü, acı veren durumların ilaçla kontrolünü kapsamaktadır. Program değişiklikleri, ortamın yapısını ve yoğunluğunu değiştirme, daha uyarıcı çevre oluşturma, becerilerin güçlük düzeyini değiştirme, daha çok yeğlenen etkinlikleri sunma ve hataya yol açmayan öğrenme süreçlerini kullanmadır. Pekiştirme izlerliklerini uyarlama, dönüştürülebilir sembolle pekiştirme, etkinlik pekiştirici ve sosyal pekiştireçleri kullanma ve değiştirme, sönme, tepkinin bedeli, ayrımlı pekiştirmeye yer vererek şekil verme ve uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesini kapsamaktadır. Ceza işlem süreçleri arasında aşırı düzeltme yer almaktadır. Düzeltme stratejilerini seçerken ve geliştirirken bazı ilkeler akılda tutulmalıdır. Daha az sınırlayıcı ve etkili sağaltım stratejileri seçilmelidir. Geliştirilecek sağaltım mutlaka betimsel ölçme verilerine dayalı olmalıdır. Problem davranışın yerine kazandırılacak davranış, problem davranışla aynı işlevi karşılıyor olmalıdır. Desenlenen sağaltımın sosyal bakımdan kabul edilebilir olup olmadığı değerlendirilmelidir. Düzeltmenin işlem süreçleri ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalıdır. İşlem süreçlerinin ayrıntılı tanımı, ne yapılacağını, kimin yapacağını, nasıl yapılacağını, ne zaman yapılacağını, ne zaman gözden geçirileceğini, kimin işlem sürecinin etkilerini gözden geçireceğini ve yan etkiler ortaya çıkınca ne yapılacağını içerir. Sağaltım planının ayrıntılarına açıklık kazandırdıktan sonra bu planı uygulayacak yeterli kişilerin olup olmadığı, ortamda ve ortamda uygulanan programda yapılması gerekli değişikliklerin yapılmasının olası olup olmadığı ve bu ortamda çalışanların uygulamaya katılmada istekli olup olmadığı da belirlenmelidir. Çalışanların ve uygulayıcıların sağaltım planını uygulamada kapasiteleri düşükse, sağaltım planı eksik ve kararlı olmayan bir şekilde uygulanır. F. 6. basamak. Sağaltım planını uygulama. Sağaltım planını uygulama, sağaltım planlandığı gibi uygulama ve planlandığı gibi uygulanıp uygulanmadığını betimsel ölçmeyi gerektirir. Betimsel ölçme ile doğru olmayan uygulamaların düzeltilmesi amaçlanmaktadır. G. 7. basamak. İlerlemeleri düzenleme. İlerlemelerin düzenlenmesi, yani problem davranışta azalma olup olmadığını belirleme, problem davranışın yerini alan davranışın, problem davranışın işlevini görüp görmediğini ve uygulamanın yan etkilerinin olup olmadığını belirlemek için betimsel ölçmeye yer vermeyi gerektirir. Bu basamak, düzenli veri toplamayı ve toplanan verilerin analizini gerektirmektedir. Verilerin analizine göre sağaltıma ya olduğu gibi devam edilir ya da değişikliklere gidilir. H. 8. basamak. Belirli aralarla ilerlemeleri betimsel ölçme. Belirli aralıklarla ilerlemelerin betimsel ölçümü, problemin üstesinden gelinip gelinmediğine ilişkin karar almayı gerektirir. Ayrıca, problem davranışın denetiminin diğer ortamlarda da mümkün olup olmayacağının belirlenmesini gerektirir. Çocuklarda problem davranışların oluşumunu önleyen düzenlemeler yayılmalıdır. Ancak her şeye rağmen ciddi davranış problemleri görülür ve bu davranışlar süreklilik gösterirse, sağaltım yeniden desenlenmelidir. Problem davranışlar, davranış fazlalığı, azlığı ya da uygun olmayan uyaran kontrolündeki davranışlar şeklinde düşünülmelidir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.